Ayrım 4. Vicdan zorbalığa karşı. Stefan Zweig. Sayfa 41. Ona karşı tıslayan yılanlar, ona karşı havlayan köpekler, kötü yaratıklar, alçaklar, şeytanın uşakları, özel yaşamında aşırı ölçülü olan bu adam, döneminin ilk hümanistlerini ve teologlarını böyle nitelendirir. Kalbine akademik düzeyde bile olsa karşı gelinecek olsa, hemen hizmetkarı üzerinden Tanrı'nın onuru incinmiş, birileri Saint Pierre'in vaizini kişisel olarak egemenlik tutkunu olarak nitelemeye kalksa, hemen İsa'nın kilisesi tehdit edilmiş olur. Calvin için bir başkasıyla sürdüreceği ikili bir konuşma, diğerinin onun fikrine rücu etmesi ve onu kabul etmesi anlamını taşır. Aslında berrak bir zihinle düşünme yetisi olan bu kişi ömrü boyunca Tanrı'nın sözünü yorumlama hakkının sadece kendine ait olduğundan ve hakikati yalnız kendinin bildiğinden bir an olsun şüpheye düşmemiştir. Lakin gerçek ortamda, özellikle de bu katı kendi kendine inanmışlık sayesinde, bu peygamberce kendine takıntılı hali sayesinde, bu fevkalade sabit fikirlilik sayesinde haklı çıkmıştır. Politik zaferinin sırrını sadece bu taş gibi sarsılmazlığı, bu buz gibi katılığı açıklar. Zira tarihte ancak böyle bir kendine takıntılı olma hali, böyle muazzam bağnazlıkla bir kendinden emin olma hali lider yapar adamı. Her zaman etkileyici olan şeylere kapılan insanlık, asla sabırlı ve adil olanlara değil, sabit fikirlilere, kendi hakikatlerini mümkün olan tek gerçek, kendi iradelerini dünya kanununun temel biçimi olarak ilan etme cesaretini gösterenlere biat eder. Bu durumda yeni şehir meclisinde çoğunluğun onun karşısında durmasının, ona huzur adına bu çılgın tehditlerden ve aforozlardan vazgeçmesi ve Bern Sinodu'nun daha yumuşak anlayışına katılması konusunda yapılan nazik önerilerin Calvin'in üzerinde en ufak etkisi olmaz. Calvin gibi bir dik kafalı, sadece tek bir noktada bile teslim olmak zorunda kalsa barışı kolay kolay kabullenemez. Otoriter mizacı için her tür uzlaşma imkansızdır. Başkalarından üsttekilere karşı kayıtsız şartsız itaat beklerken, kendisi konse ile ters düştüğü anda üst makamlara karşı tümüyle pervasız bir isyankar gibi davranır. Küçük konseye kürsüden açıkça küfreder. Rabbin kutsal bedenini köpeklere atmaktansa ölmeyi tercih edeceğini ilan eder. Başka bir vaiz kilisede şehir meclisini ayyaşların toplantısı olarak niteler. Calvin'in takipçileri üst makamlara karşı katı ve sarsılmaz bir direnç oluşturur. Vaizlerin otorite karşısındaki bu kışkırtıcı isyanına şehir meclisi tahammül gösteremez. İlkin, kürsünün bundan böyle politik amaçlara alet edilmemesi. Orada kesinlikle sadece Tanrı'nın sözünün açıklanması gerektiğine dair yanlış anlaşılması mümkün olmayan bir genelge yayımlar. Lakin Calvin ve yandaşları bu resmi emre kayıtsız kalıp yollarına devam edince vaizlerin onların kürsüye çıkmalarını yasaklamaktan başka çare kalmaz. Aralarında en tahrik edici olan Courtauld isyana açık teşvik yüzünden tutuklanır. Böylece kilise ile devlet güçleri arasında açıkça savaş ilan edilmiş olur. Ama Calvin bu savaşı kararlı biçimde kabul eder. Takipçilerinin refakatinde Saint Pierre Katedrali'ne girer, inadına yasaklanmış olan kürsüye çıkar, iki tarafında takipçileriyle hasımları, bir kısmı yasaklı vaizi zorla dayatmak, diğerleri buna engel olmak amacıyla ellerinde kılıçları kiliseye doluşunca korkunç bir arbede çıkar, iş neredeyse bir kanlı Paskalya'ya varacak gibi olur. Şehir meclisinin sabrı taşmıştır artık. 200 kişilik büyük konseyi, en yüksek merciyi toplantıya çağırır ve Calvin'le meclisin emirlerini inatla görmezden gelen diğer görevli vaizleri işten uzaklaştırmak gerekip gerekmediği sorusunu sorar. Ezici bir çoğunluk evet diye yanıtlar. İsyankar din adamları görevlerinden azledilir ve acilen 3 gün içinde şehri terk etmek zorunda bırakılırlar. Calvin'in son 18 aydır bu şehrin çok sayıda yurttaşını tehdit ettiği sürgün cezası şimdi dönüp kendisini vurmuştur. Calvin'in Cenevre şehrine ilk hücumu akim kalmıştır. Ama böyle bir geri püskürtülme bir diktatörün hayatında ciddi bir anlam taşımaz. Aksine sınırsız güç sahibi olacak bir kişinin başlangıçta böyle bir bozguna uğramış olması onun nihai yükselişinin neredeyse zorunlu gereğidir. Sürgün, hapis, aforoz büyük bir dünya devrimcisi için asla engel oluşturmaz. Tersine her zaman için sadece popüler olmanın gereklerinden sayılır. Kitleler tarafından ilahlaştırılmak için geçmişte mağduriyete uğramış olmak gerekir. Bir halk liderinin nefret edilen bir sistem tarafından zulüm görmüş olması, sonraki dönemlerde büyük kitlesel başarılarının ön koşulu sayılır. Çünkü kahramanlığıyla verdiği her gözle görülür sınav, müstakbel öndere halkın nezdinde mistik bir paye kazandırır. Büyük bir politikacı için arada bir arka planda kalmaktan daha elzem bir şey olamaz. Zira ortalıkta görünmez olmakla efsaneleşir, rivayetler etrafında bir bulut gibi uçuşarak ismini parlatır, yüceltir, geri döndüğünde hiçbir katkısı olmaksızın bir atmosfer olayı misali 100 kat artmış bir beklentiyle karşılanır. Tarihin hemen hemen bütün halk kahramanları, ulusları üzerindeki duygusal etkilerini sürgündeyken kazanmışlardır. Sezar Galya'da iken, Napolyon Mısır'dayken, Garibaldi Güney Amerika'da, Lenin Urallardayken, yok olduklarında, var oldukları zamanlardan daha güçlü olmuşlardır. Calvin de öyle. Tabii ki sürüldüğü anda Calvin, bütün tahminlere göre işi bitmiş bir adam gibi görünür. Teşkilatı çökmüş, çabası tümüyle boşa gitmiş ve eserlerinden geriye fanatik düzen iradesinin anılarından ve birkaç düzine güvenilir dosttan başka bir şey kalmamıştır. Ancak tehlikeli anlarda anlaşmaya varmak yerine kararlı bir biçimde geri çekilen bütün politik kişilikler gibi onun da imdadına ardından gelenlerin ve hasımlarının yaptığı yanlışlar yetişir. Şehir meclisi katı önlemler alarak halka sevimsiz gelme endişesiyle Calvin'le Farel'in buyurgan kişiliklerinin yerine dizginleri ele almaktansa onları salıveren birkaç itaatkar vaiz bulmuştur güç bela. Calvin'in enerjik hatta fazla enerjik biçimde başlattığı reform inşası onlar yüzünden kısa süre sonra duraklar. İnanç meselelerindeki bu belirsizlik vatandaşları etkiler. Öyle ki yerinden edilmiş olan Katolik Kilisesi yavaş yavaş yeniden cesaret bulur, akıllı bazı temsilciler aracılığıyla Cenevre'yi Roma inancı adına yeniden fethetmeyi dener. Durum giderek daha kritik bir hal alır. Calvin'in aşırı sert ve katı davrandığı reform yanlıları bile giderek huzursuzlanmaya ve öyle sıkı bir disiplinin baş gösteren kaos tehlikesinden daha arzu edilir bir şey olup olmadığı sorusunu sormaya başlarlar. Yurttaşların gittikçe daha büyük bir bölümü, hatta eski muhalifleri bile sürgün edilip uzaklaştırılmış olan Calvin'in geri getirilmesi için ısrar ederler. Sonunda meclis, halkın genel arzusunu yerine getirmekten başka bir çıkış yolu bulamaz. Calvin'e gönderilen ilk haberler ve mektuplar, başta usulca sorulan temkinli sorular şeklindedir. Ama çok geçmeden daha açık ve ısrarlı bir hal alırlar. Davet belirgin bir biçimde ricaya dönüşür. Meclis kısa süre sonra geri dönüp şehre yardım etmesi için Monsieur Calvin'e değil, Matr Calvin'e yazmaya başlar. Monsieur Üstad. Sonunda çaresiz kalan meclis üyeleri, iyi yürekli kardeşleri ve biricik dostlarına, vaizlik makamına geri dönmesi için neredeyse diz çöküp yalvarırlar. Dahası ona, memnun olacağı şekilde davranacaklarına söz verirler. Eğer Calvin küçük hesapların adamı olsaydı, 2 yıl önce onu aşağılayarak kovan bir şehre böyle yalvar yakar davet edilmek gibi ucuz bir zafer onu tatmin edebilirdi. Bu kadarlık bir taziyeyle yetinebilirdi. Ama her şeyi birden arzu eden bir kişi böyle beklediği sonucu vermeyecek şeylere razı olmaz. Hem Calvin için bu en kutsal davasında mesele şahsi kibri değil, otoritenin başarısıdır. İşinin herhangi bir üst kademe tarafından bir kere daha engellenmesini istemez. Eğer geri dönerse Cenevre'de sadece tek bir irade geçerli olabilir. O da kendi iradesidir. Şehir bileklerinde kelepçesiyle tümden teslim olmadıkça ve emrine kat'i biçimde amade olacağını açıklamadıkça Calvin daveti reddeder ve ısrarlı davetleri taktik olarak abartılı bir nefretle geri çevirir. Bir kere daha o eski ıstırap verici kavgalara başlamaktansa ölmeyi 100 kere yeğlerim diye yazar Farel'e. Hasımlarına doğru tek adım bile atmaz. Sonunda meclis adeta diz çöküp Calvin'e geri dönmesi için yalvardığında en yakın dostu Farel bile isyan ederek sonunda taşların da mı seni davet etmesini bekliyorsun diye yazar. Calvin Cenevre şehri kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar kılını kıpırdatmaz. Ancak şehir onun kateşizmine ve şart koştuğu disipline Calvin'in iradesi uyarınca bağlı kalmaya ant içtikten sonra meclis üyeleri Strasbourg'a oranın kent halkına bu vazgeçilmez adamı onlara bağışlaması için alttan alan mektuplar gönderdikten, Cenevre şehri kendini sadece onun değil bütün dünyanın gözünde küçük düşürdükten sonra Calvin rıza gösterir ve sonunda eski görevini yeni yetkilerle üstlenmeyi kabul ettiğini açıklar. Düşmüş bir şehir fatihine nasıl hazırlanırsa Cenevre'de Calvin'in gelişine öyle hazırlanır. Hoşnutsuzluğu gidermek için akla gelebilecek her şey yapılır. Calvin, dini buyruklarını daha baştan yerine getirilmiş bulsun diye eski katı fermanları alelacele devreye sokulur. Küçük meclis, özlenen kişi için yanında bahçesiyle uygun bir ev seçmeyi, gerekli biçimde donatmayı bizzat üstlenir. Özellikle Saint-Pierre'deki eski kürsü Calvin daha rahat vaaz verebilsin, boyu posu orada bulunanlar tarafından iyice görülebilsin diye tadil edilir. Ululamalar ululamaları izler. Calvin daha Strasbourg'dan ayrılmadan önce yolu üzerinde şehir adına selamlamak üzere müjdeciler çıkarılır ve ailesi masraflarını şehir halkının ödediği bir törenle getirtilir. Nihayet 13 Eylül günü seyahat arabası Cornavin kapısına yaklaşır ve geri döneni surların içine coşku içinde buyur etmek üzere derhal büyük halk kitleleri toplanır. Yumuşamış ve uysallaşmış olan şehir yoğrulmaya hazır çamur gibi Calvin'in ellerindedir artık ve o şekil verici fikirleriyle sanat eserini tamamlamadıkça çamuru elinden bırakmayacaktır. O andan başlayarak Calvin ve Cenevre artık birbirlerinden ayrılmayacaklardır. Ruh ve biçim, yaratan ve yaratılan. 4. ayrımın sonu, sayfa 46.